Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, Ramazan geldi geliyor derken işte bitirmek üzereyiz. Nasip olursa Ramazan'ı gerçek anlamda değerlendiren kişilere Allah'ın dünyada bir ikramı, esas ahiretteki ödüllerinin bir avansı mahiyetinde bayram yapmaya hak kazandığımızı gösteren bir sevinç gününe ulaşıyoruz. Evet, gerçekten Allah için oruç tutan, Allah'a kulluk yapan kişinin neticesi olarak tüm vücuduna ve nefsinin arzularına oruç tutturan, kendini Allah'a adayıp ona karşı görevlerini yerine getirenlere Allah'ın bir ikramı olarak Ramazan bayramı lütfediliyor. Bayramlar neşe ve sevinç günleridir. İslam kendi toplumunu huzur ve sevincin zirvelerine tırmandıran kendine has özel günler tespit etmiş ve bütün Müslümanları bu günlerde birbirleriyle kaynaştırmıştır. Bayram vesilesiyle bayramın sevinç ve neşe kaynağı olmasıyla alakalı bugüne kadar çok sözler duymuş, düşünmüş, değerlendirme yapmış ve mümkün bayrama yaklaşılan şu günlerde bayramın ne tür güzelliklere, neşe ve huzura kapı açtığını duyacak sözler işleyeceksiniz. Gündeminizde bunlar olacak. Ben olaya diğer cepheden bakmak istiyorum. Biz ne kadar bayram vesilesiyle sevinmek, neşelenmek durumunda olabiliriz şu günkü ortamda? İkinci olarak hayatımıza neşe, sevinç mi merkezlik etmeli, yoksa tatlı bir hüzün mü hayatımızın merkezine yerleşmeli? Konularını vurgulamak istiyorum. Yani bugün Kur'an kavramı olarak hüzün kavramını bayram vesilesiyle henüz bayrama ulaşmadığımız, bayramdan önce orucun tatlı hüznünü yaşadığımız, İlahi duygularla coşarken aynı zamanda Müslümanların dertleriyle daha çok dertlendiğimiz şu Ramazan günlerinde o hüznün tatlı lezzetlerini yaşadığımız şu günlerde bayram öncesi neşeyle hüzün arasındaki ilişkiyi ve olması gereken ideal dengeyi vurgulamak istiyorum. Bayram vesilesiyle hüzün konusuna giriş mahiyetinde söylemek gerekir ki bayram günlerinde boğazımıza acı bir soru diziliyor. Kafirlerin emrinde ve onların oyuncağı konumunda çeşitli zulümlere muhatap, zillet içinde yaşayan dünya coğrafyasındaki günümüzün Müslümanları nasıl sevinip bayram yapsınlar? Bayram yapmaya Müslümanların şu günkü dünya şartlarında ne kadar hakları vardır? Mekke'de İslam'ın hakimiyeti olmadığı bir dönemde bayram söz konusu değildi. Ancak Medine'ye adım atılır, orada İslam'ın hakimiyeti kurulur kurulmaz, Müslümanlara Ramazan ve Kurban Bayramı ikram edildi. Dolayısıyla İslam'ın hakimiyetinde yaşamayan, Kur'an'ın yönlendirmediği insanların bayram yapmaya ne kadar hakları vardır? Mekke ve Medine yapısıyla günümüzdeki Müslümanların konumunun Mekke'deki mi, Medine'deki mi konuma daha uygun olduğu sorularıyla cevap bulunabilir. Irak'ta aylardır, yıllardır süren katliam var, soykırım var. Dünya Filistin, Lübnan, Irak, Çeçenistan gibi nice Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki vahşete, cinayetlere seyirci kalıyor. Müslümanların kurban edildiği, İslam düşmanlarının mazlum insanları kendi putlarının kurbanı yaptıkları günler nasıl sevinip bayram yapılacak günlerdir? Esas bayram, gerçek bayram İslam'ın her şeyimize, bireysel, sosyal ve siyasal hayatımıza hakim olmasıyla, Allah'a hakkıyla kulluk sergilememizle ortaya çıkacaktır. Tüm yeryüzünden fitnenin bütünüyle Müslümanlar eliyle kaldırılması, mazlumların akan kanlarının ve gözyaşlarının dindiği zaman Müslümanlar gerçek anlamda bayram yapma hakkına kavuşacaklardır. Bayramlar Allah'a kulluğun neticesidir. Allah'a yaklaşmanın sembolleridir. Esas bayram, tağutların cehenneme çevirdiği dünyayı cennete benzettiğimiz ve cenneti hak ettiğimiz gün olacaktır. Bayram bir liyakattir. Kazançlara bayram, kayıplara matem yapılır. Kur'an'ın sosyal ve siyasal hayata yansıması gereken tüm hükümleriyle mahkum olduğu, dünyanın da zindana döndürüldüğü bir zamanda bayram yapmaya ne kadar hakkımız olduğunu düşünmeliyiz. Onun için sevgili dinleyiciler, Filistin, Irak, Afganistan ve Çeçenistan gibi İslam vatanının birçok yeri düşman işgali altındayken, Yahudi-Hristiyan ittifakına ait güçler bu ülkelerde her gün onlarca Müslümanın kanını akıtırken, ırza ve namusa tecavüz edilirken, bu toprakların mal ve servetini yağmalayarak batıya kaçırırlarken hangi Müslüman neşe ve coşku içinde bayram yapabilir? Evet, büyük İslam vatanı üzerinde kurulmuş özgür ve bağımsız sanılan 50'den fazla ülkenin yönetimleri, küresel emperyalizmin, Amerika ve Batı güdümündeki sömürünün emrinde siyaset yaparken, Müslümanlar günümüzdeki bayramları acaba gönül huzuruyla ve gerçek bir özgürlük duygusu içinde yaşayabilirler mi? Süper güçlerin içlerindeki işbirlikçileri tarafından tertiplenen, zihin karıştırıcı yapay gündemlerle, medyanın Müslümanlara ve İslam'a irtica adıyla ve sık sık uydurdukları bahanelerle saldırmasıyla, Müslümanların zihinlerini karıştıracak kavram kargaşasıyla, televizyon müftülerinin uydurma din anlayışları ve insanları ifsad edecek görüşleriyle, din ve düşünce anarşisiyle kamuoyu şaşırtılırken, Müslümanlar nasıl ve niçin bayram yaptıklarını acaba kendi kendilerine açıklayabiliyorlar mı? Bütün bu sorulardan sonra bizim sevinçlerimizin de üzüntülerimizin de Müslümanca olması ve neye, niçin, ne kadar sevinmemiz gerektiğini, Müslümanların ve İslam davasının dertleriyle ne kadar ve nasıl dertlenmemiz gerektiğini düşünmemiz, bayram vesilesiyle bunları gündemimize almamız gerekmektedir. İslam orta yoldur. Ümmeti Muhammed vasat ümmettir. Hristiyanlık ve Yahudilik iki farklı aşırılık ve iki farklı sapmadır. Hüzün ve neşe konusunda orta yol en güzel olanıdır. Aşırı neşe, kahkaha, çılgınca eğlenmek, zevkçilik Müslümana yakışmaz. Bunlar Batı'nın Paskalya ve karnavallarında, festival ve faşinglerinde ortaya konulan dünya perestliktir. Hevanın tanrı edilmesine yol açan aşırılıklardır. Hayat boyu hiç tebessüm edip gülümsemeyen karamsar ve tatminsizlik hali de yine çağdaş Batı'ya ve eski Doğu'ya ait melankolik bir durumdur. Marazi, yani hastalıklı bir ruh halinin yansımasıdır. Yani aşırı neşe de, aşırı hüzün ve keder de İslam'ın hoş görmediği ifrat ve tefrit çizgisinde kabul edilen olumsuzluklardır. En güzeli, ikisinin de aşırılıklarının tırpalandığı ve güzel taraflarının harmanlandığı ideal bileşimde, yani itidalde, dengede, orta yol olan uyumdadır. Hayatta olgun insana huzur ve lezzet veren en güzel şeyler, sevgili dinleyiciler, içinde biraz hüzün de olan meşru nimetlerdir. Şükredilen, Allah'a kulluk yapılan, Allah'ın şanı anılıp ona hamdü sena edilen ve yer yerde diğer Müslümanların o nimetlerle irtibatı, ilişkisi ve Müslümanların esas nimet olan hidayetten uzaklaşan, dalalet çizgisinde yalpalayan durumlarının derdi ile tatlı bir hüzün karıştırmaktır o lezzet veren nimetlerin içerisine. Hüzünle neşenin dozu ayarlanmış sentezi insana daha çok huzur ve tat verir. İşte Ramazan'da hepimizin yaklaşık bir aydır iftar öncesi açlığımızın verdiği o güzelim hüznün tadını hangi çılgın eğlencede bulabiliriz? Batılı insan işte Müslümanın bu hüzünle karışık, huzurla ifade edebileceğimiz, kalbi itminan, tatminle değerlendirebileceğimiz güzelim saadeti aramaktadır. Batılı insanın arayışını ama neyi aradığını ve nerede bulabileceğini bilmeden arayışını, daha doğrusu çırpınışını bu konularla izah etmek mümkündür. Yani sadece zevk, keyif, hevanın tatmin edilmek istenmesi, nefsin habire doyurulması, insana gerçek anlamda tat ve lezzet, huzur ve mutluluk sağlayamaz. Sağlayamadığını Batı hayatının bu kadar stres ve bunalım, intihara doğru giden çırpınışlarında, çılgınca alternatifler peşinde koşmasında rahatlıkla görebiliyoruz. Nefsin midesi olmadığından ne kadar istediğini verirseniz doyuramazsınız. Ancak azgınlaştırırsınız. Daha fazlasını ister, daha fazlasını vermiş olsanız yine tatmin olmadığını göreceksiniz. Uyuşturucu kullananın hep daha fazla istemesi gibi. Ve işte batı ve batıllaşmış insan ya da nefsini, hevasını öne çıkartmış, giderek tanrılaştırmaya yönelmiş bir insan, daha bunun acısını dünyada bile tadıyor, tatminsiz, bunalımlı bir hayata giriyor. Kur'an, zikrimden yüz çevirenlerin dar bir geçimi vardır ayetiyle, Taha suresindeki bu ayetle bu durumu ifade ediyor. Dolayısıyla Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan, onu anmaktan, onun Kur'an'ından, ona ibadetten, namazdan uzak kalan ya da yeterince bunları değerlendirmeyen kişinin dünya açısından kalp sıkıntısını, manevi darlığı aşması, gidermesi mümkün değildir. Allah'ın zikrindedir ancak kalplerin huzuru, mutmainliği. Evet, Batı zevk verecek çılgınlıkları, alternatifleri arayarak peşinden koştukça daha fazla kendisinden uzaklaşılan mutluluk ve tatminden mahrumiyeti, İslam'dan uzak yaşayan kimsenin dünyasına da götürüyor ve onları da kendi huzursuzluğunun, problemlerinin yumağı haline getiriyor. Gittikçe daha fazla batıllaşan, batıla dalan insanımızın durumu da batılların dünyasını bile mahveden, ahiretini tümüyle yok eden, azaplara havale eden bir konumuna götürüyor. Zevki nefsin tatmininde arayan insanımız, hüznü hayatının tatlı bir tarafı kabul eden seleflerine, yani dedelerine göre belki 10 kat daha huzursuz, stresli ve bunalımlı yaşıyor. Evet sevgili dinleyiciler, müzikte, eğlencede, dansta, haramlarda, nefsin çılgınca tatmininde zevk arayan insanlar, söz gelimi sabah akşam müzikle, eğlenceyle iç içe yaşayanların durumunu görüyoruz. Bunlar kendini savunmak için söz gelimi Konfüçyüs'e ait olduğu ifade edilen bir sözü sanki nasmış gibi kabul ediyorlar. Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. Bu sanki hiç tartışılmadan herkesçe, nice Müslümanım diyen insanlarca bile doğruluğu kabul ediliyor. Rejimler okullarda müzik dersi veriyor. Her yıl Eurovision müzik yarışmalarına iddialarla, devlet bütçesinden yardımla, aylarca süren telaş sonrası katılınıyor. Televizyonlar belki günde 25 saat müzik yayını sunuyor. Kaset çalarlar, olmadı Walkman'ler, o da yetmedi müzik setleri, plaklar demoda olduysa gelsin CD'ler, MP3'ler, olmadı yetmedi MP4'ler, daha olmadı de her yere kolayca transfer edilebilen bilgisayarlardan, efendim mobil taşınabilecek aletlerden eğlence ve müzikler, daha neler neler, dolmuşlar, konserler, devamlı müzik yayını yapan FM radyolar, TV kanalları, hepsinin tek amacı var. Ruhlara gıda vermek. Dolayısıyla insanı mutlu etmek, huzurlu kılmak, ruhları doyurmak. Dolayısıyla bu slogandan, bu yalancı idealden yola çıkarak insanlar ruhlarını doyurduklarını zannediyorlar. Bunca uğraşa rağmen ruhların doymadığı, tatmin olmadığı görülüyor. Ruhi özellikler aslında yok olmuş. Sevgiler tükenmiş, gönüller harabeye dönmüş. Manevi özellikler gıdasızlıktan ölümcülleşmiş. İnsanların ne Allah'ı ne Allah'la ilgili güzel düşünceleri önemsedikleri, ne duyarlılıklarını koruyabildikleri söz konusu. Öyleyse bir yanlışlık var. Ruha bu kadar gıda verilecek ama ruhi özellikler gittikçe kaybolacak. Kur'an'ın ve sahih hadisin dışında her söz eleştirilebilir. Doğru da olabilir, yanlış da. İşte Konfüçyüs'e ait olduğu söylenen müzik veya eğlence ruhun gıdasıdır sözünü incelerken öncelikle ruh ve nefsi tanımak gerekir. İnsanın iç dünyası çok zengin. Böyle olduğu halde bir elini okyanusların dibine, diğerini de uzayın esrarengizliğine uzatan insanoğlu aslında kendini tanımaya uğraşmıyor. Onun için de mutluluğu, huzuru, rahatı yakalayamıyor. Zaten kendisini tanısa yeri ve göğü daha iyi bilecek. Aralarındaki irtibatı görecek. Onların da Allah'ın nizamına boyun eğen birer kul olduğunu değerlendirerek, tefekkür edip Allah'a hakkıyla kulluk yapmaya çalışacak. Kendisini tanısa Rabbini tanımış olacak. İnsanın iç belliğinde yerleştirilmiş iyi vasıfların, iyi ahlakın ve güzelliklerin, manevi duyguların merkezi ruh, kötü vasıfların yeri de nefis, daha da Kur'ani olanı heva olarak bilinir. Evet, ruhi yönümüzle yükseklere kanatlanabiliriz. Melekleri geçebiliriz. Nefsi ön plana aldığımızda, hevayı tatmin etmek istediğimizde ise dört ayaklıların tabanlarını seyrederiz. İnsanın iradesi nefsi istekte sınır tanımaz. İnsan sonsuz oranda istekten ibarettir. İnsan nefisle hoşuna giden her şeyi kendine mal etmek, zevklenmek ister. İçimizde devamlı fışkırıp duran bu istek, arzuları mutlak surette verildikçe o sırnaşık insan gibi daha da arsızlaşır. Evet, nefsin hevası verdikçe azar, daha da ister. Nefsin midesi yoktur, doymak bilmez. Doysa bile az sonra yine acıkır. Sahibine de yemeye ve yenmeye başlar. Nefsi taşkınlıktan, Kur'an'ın tuğyan dediği isyandan korumak için Allah'ın koyduğu hudutlara riayet etmek, onun yasaklarına müdahale etmemek, tecavüz etmemek, ancak mübah koyduğu hususlara meyletmek gerekir. Nefsi aklın ve ruhun, daha doğrusu imanın emrine vermeden insanın mutlu, başkalarının da ondan memnun ve Rabbinin de kendisinden razı olması mümkün değildir sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim ruhun gıdasının müziğin ve eğlencenin dışında çılgınca arayışların, Allah'a isyan etmenin dışında başka şeyler olduğunu söylüyor. Ama eğlence severler, müzik severler Konfüçyüs'ün sözü kadar Kur'an'a itibar etmiyor. Doğruluğunu kabul etmiyorsa aslında din tercihlerini, inanç tercihlerini de yapmışlar demektir. Artık onlar müzik sever, eğlence sever olmaktan çıkmışlar. Müzik perest, hevalarını tanrılaştıran bir putperest konumuna düşmüş olurlar. Kur'an'a kulak verelim. Onlar, yani iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikirle, yani Kur'an okumakla, ibadet etmekle, Allah'ı hatırlamakla, onu anmakla mutmain olur. Sükûne, huzura kavuşur deniliyor. Rahat suresi 28. ayette. Ruha, gönle zikir gıdası verilmediği, gıda yerine zehir verildiği için şikayet, sıkıntı, bunalım, stres, intihar gibi problemler gittikçe artıyor. Sevgili dinleyiciler, tatmin olmayan ruh sıkılıyor, nefsin de doymasını beklemek olmayacak şeye amin demektir. Nefis yedikçe azıyor, azdıkça gıdalanıyor, daha değişik zevk ve gıdalar arıyor, sahibini felakete ve helake sürüklüyor. Onun için insanlar zevk almak için eğlenceye, müziğe çokça yer ayırdıkları halde Rablerine, kulluğa, yaratılış gayelerine yeterli bir zaman ayıramıyorlarsa, bu öncelikle akaid meselesidir, inanç meselesidir. Halbuki maddi zevk hiçbir zaman hakiki zevkin yerini tutmaz. Hakiki zevk ruhla ilgili, içinde biraz hüznün, sıkıntıların, zorlukların da olduğu bir durumdur. Maddi zevk ise nefis ve duygularla ilgilidir. Hakiki zevk kısa süreli değildir. Maddi zevk saman alevi gibi bir varmış bir yokmuş şeklinde çabucak geçer. Aynı zamanda zevkten, maddi zevkten kısa bir müddet sonra hazzın yerini yorgunluk, acı, maddi manevi kayıplar, rahatsızlık gibi problemler alır. Meşru olmayan maddi zevklerin peşinden gelecek gam ve kederler bir yana, yine vicdanın rahatsız etmesi ve Allah katındaki sorumluluk, bütün bunlara değecek bir getirisinin olmadığından maddi zevkler, dünyevi zevkler zevk bile sayılmaz aslında. Ruhi zevklerin ise sonunda böyle problemler yoktur. Ruhi zevklerle ruh sağlığını korur, gıdasını almış olur. Stres gibi çağdaş problemler, çağdaş insanın çağdaş zevkleri ve tercihleriyle ilgili olduğu gibi aslında dünya ve ahiret tercihiyle, inanç tercihiyle de ilgilidir. Gerçek zevk, ruhi zevk en çok şu üç şeyde bulunur sevgili dinleyiciler. 1- Her çeşit ibadette, özellikle namaz ve Kur'an okumakta, yani zikirde. 2- ilim tahsil etmekte, öğrendiklerini yaşamakta, yaymakta, yani tebliğ ve cihatta. 3.'sü de aciz ve zayıf insanlara yardım etmekte, ihsanda, emri bil maruf, nehyanil münker yapmakta. İşte bütün bunların dışındaki zevkler geçicidir, fanidir, devamı olmayan bir kuruntu ve aldanmadan ibarettir. Altın kadeh içindeki zehir gibidir. Onun için zevkleri, neşeleri, mutlulukları Müslümanca değerlendirmek ve dozunu ayarlamak, hangi konuda, niçin, ne kadar, nasıl sevinebileceğimizi ve neyin derdiyle dertlenmemiz gerektiği ve hüznün Allah için olması gereken taraflarını mutlaka şu bayram öncesi günlerde, şu Ramazan'ın oruçlu tatlı hüznünü yaşadığımız güzellikleriyle beraber mütalaa etmek gerekmektedir. Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? Elbette insanı en iyi yaratıcı bilir. Kalpler de onun elindedir. Yani huzur, mutluluk, tatmin onun yolunda olanlara verilen dünyevi bir avanstır. Yaratıcımız bize neleri emrediyor ve nelerden bizi yasaklıyorsa o şeyleri uygulamaktadır huzur ve mutluluk. Bazen insanın elinde olmadan sebebini bilemediği can sıkıntısı, gönül huzursuzluğu söz konusu olur. Dolayısıyla insanın elinde bir düğme yoktur ki ona basmış olsa ve hemen huzuru, mutluluğu sağlamış olsa. Şiirini, şarkısını bile çoğu insan bilir. Parayla saadet olmaz denilir. Yani maddi birikimlerle, parayla, para gibi malla, mülkle mutluluğun, saadetin dünya ölçeğinde bile yeterli şekilde olmayacağını değerlendirmek lazım. Çünkü mutluluk, saadet, huzur gibi şeyler manevi özelliklerdir. Ve sebebi de ancak manevi yollarla, gıdası da ancak manevi gıdalarla elde edilebilir. Elbette bu uygulamalarda, ibadetlerde, manevi gıdalarda, yani Allah'a itaat olan ibadette, taatte, bazı zorluklar, hüzünle ifade edeceğimiz bazı nefsin hoşuna gitmeyen sıkıntılar vardır. Onun için cennet zorluklarla, cehennem de nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmıştır. Onlarla ulaşılır. Dünyayı yalancı cennet gibi hep zevk ve eğlence içinde yaşamaya çalışan, ki ne kadar gerçekten bunu başarabilirler ayrı bir konu, böyle bir kimsenin ahiretteki esas cennetten nasibi yoktur. Kur'an bu durumu şöyle anlatır. İnsanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz bize dünyada ver derler. Böyle isteyenlerin ahirette hiç nasibi yoktur. Onlardan, yani insanlardan bir kısmı da, ey Rabbimiz bize dünyada bir hasene, yani güzellik, iyilik, ahirette de bir hasene ikram et, ver, bizi ateş azabından koru derler. İşte onlar için kazandıklarından ahirette büyük bir nasip, yani hisse vardır. Şüphesiz Allah'ın hesaba çekmesi süratlidir buyurulur. Bakara suresi 200 ila 202. ayetlerde. Bu ayetlerde ifade edildiği gibi bazı insanlar dua ederek veya davranışlarıyla Allah'tan istedikleri şey sadece dünyevi zevklerdir. Dünyada rahat etmektir. Dünya nimetleridir. Geçici olan, yer yer dünyada dile sıkıntıları olan, kaybedilince insana mutsuzluk verecek fani hususlardır. Kimi dualarında bunları ister ya da kimi dua bile etmeden hayatının merkezine bunları alır. Sadece dünya zevki için, keyfi için, dünya mutluluğu için yaşamaya çalışır. Bunların ahirette nasibi olmadığı, hissesi olmadığı ifade edilir. Dünya güzellikleri yanında esas kalıcı olan, daha önemli, daha hayırlı, daha güzel olan ahiret nimetlerini öne çıkartmak ve her iki güzelliği Allah'tan istemek. Allah'tan dünya afiyeti, sağlığı, güzelliği isterken esas olarak da ahiret nimetlerini istemek ve ona kavuşmak için Allah'ın gösterdiği yolu izlemek, olgun insana, takdir edilecek insana gerekli olan yoldur. Sevgili dinleyiciler, zıtlar birleşmez diye meşhur bir söz vardır. Ez zıttan la yectemi'an. Ama Allah zıtları öyle güzel birleştirir ki, insan içinde zıtları birbirine uyumla birleştirdiği, birbirine zıt zannedilen bazı hususları sentezleştirdiği oranda güzellikler açılabilir. Allah'ın zıtları birleştirmesiyle ilgili nice örnekler verilir. Mesela Allah biberi, acı bir soğanı içinde nasıl tatlar var etmiş, içine nasıl lezzetler koymuştur. Kısasta hayat olduğu ifade edilir. Halbuki normalde kısas bir haksız yere öldürülen bir kimsenin karşılığında onu öldüreni öldürmektir. Ama onda hayat olduğu vurgulanır. Esas ölümsüz hayatı şehitlikte Allah gizlemiş, var etmiştir. Ölüden diriyi çıkartır, diriden ölüyü çıkarttığı gibi. Allah yolunda şehadet gibi, fi sebilillah zindan hayatı, hapis hayatı, zorluk ve sıkıntılı bir hayat saraylardakinden daha mutlu eder. Sarayda zevk sürdüğü sanılan kişiden daha fazla zevk alır Allah yolunda çile çeken kişi. Darlıkta varlık, varlıkta yokluk yaşanabilir. Şair de öyle der ya, bunca varlık var iken bitmez gönül darlığı. Evet, çoklukla yokluk arasındaki köprü zannedildiğinden çok kısadır sevgili dinleyiciler. Bir varmış, bir yokmuş ifadesi sadece masal başlangıcında bir tekerleme değil, hayatın lezzetleri, tatları, nimetleri konusunda da söyleyebileceğimiz bir vakadır. Dünya lezzetleri bir rüya gibi, bir masal gibidir. Çok çabuk elimizden uçup gidecektir. Sadece hesabı vermek, kazandığımız ve harcadığımız noktalardaki günahlarımız yüzünden hesaba çekilmek kalıcı olacaktır. Allah Yine faizin malı yok edeceğini, sadaka ve zekatın malı artıracağını, Allah'ın bu özellikleri verdiğini ifade eder. Bakara suresi 276. ayetinde. Dolayısıyla arttığı zannedilen faiz malı aslında yok edecektir, mahvedecektir. Azalttığı malı eksilttiği zannedilen infak, sadaka ve zekat aslında malı artıracak, bereketini çoğaltacaktır. Allah bu özellikleri vermiştir. Bunlar hep Allah'ın zıtlar içerisindeki birleştirmesi, ahengi, uyumu demektir. O yüzden en güzel tatlar içinde biraz acı, biraz hüzün olan, biraz sıkıntı olan tatlardır. Kolaylıkla elde edilen zaferin tadı da fazla olmaz. Rahmet, zahmet karşılığıdır. Cennetin bazı zorlukların, sınavların karşılığı bedeli olduğu gibi. Kur'an hüzünlü bir ortamda inmiştir. Rahmet susayan gönüllere iner. Yağmura hasret topraklara, rahmet olan yağmurun inmesi gibi. Hasta olacaksınız ki Allah'ın şifa nimetiyle sevineceksiniz. Fakirliği tadacaksınız ki zenginlik nimetinden zevk alacaksınız. Zorluklarla karşılaşmayan kişilere kolaylıklar artık zor gelecek, zevk vermeyecektir. Kolaylıklar onu sıkacak, rahatsız edecek, bunalımlara götürecektir. Nurun, aydınlığın kıymeti biraz da karanlığı tanıyanlarca daha iyi takdir edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanları hüzünlendiren sıkıntıların günahlara kefaret olacağını müjdeliyordu. Evet, insanları hüzünlendiren musibetlerin, sıkıntıların, hastalıkların, dertlerin günahlara kefaret olacağını ifade ediyor Peygamberimiz. Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde ifade edilen hadis rivayetinde. Onun için Müslümanlara Allah'ın fazladan imtihan etmesi, onları açlıkla, mahrumiyetlerle, nimetlerden, nefislerden noksanlaştırmayla imtihan etmesi, müminleri daha fazla sevdiği içindir. Onların ödüllerini çoğaltmak, daha fazla imtihan edip de sınıf geçmelerini, derecelerini yükseltmelerini istemesinden dolayıdır. Onun için dünyadaki sıkıntılar, yer yer musibet ve belalar müminler için rahmet olabilir. Allah'ın musibet sebebiyle, zorluklar sebebiyle yaş döken gözleri, hüzünlenen kalpleri azaba uğratmayacağını Peygamberimiz Buhari ve Müslim'in müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri hadisinde ifade ediyor. Dünyanın zevklerinin çok önemli olmadığından Allah onu firavunlara, nemrutlara tattırmış. Peygamberlerine ise esas zevk olan, gerçek mutluluk, huzur kaynağı olan kendi yolunda zorluklar ihsan etmiştir. Evet, hastalıklar, bela ve musibetler mümine bir ihsan, bağış olabilir. Peygamberlere olduğu gibi, olgun insanlara hep zorluklar imtihan olarak verildiği gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Lev te'alemûne mâ âlem, le dahiktüm kalilen ve le bekeytüm kethîrâ" buyuruyor. Eğer benim bildiğimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Biz gerçekten bilinmesini bilmediğimizden, Allah'ı hakkıyla tanımadığımızdan, cenneti ve cehennemi yeterince idrak etmediğimizden, Müslümanların dertleriyle, davanın dertleriyle yeterli dertlenmediğimizden çok gülüyor, az ağlıyorsak, bu evvela peygamberin çizgisine ters, iman zafiyetiyle alakalı bir problemdir. Ümit ve korku konusunda da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Allah korkusu ve takvayı güzel görmemek mümkün müdür bir Müslüman açısından? Aşırı ümidi, cennet sanki garantiymiş gibi boş vermiş bir hayatı güzel görmek ne kadar mümkün olabilir? Hayatında hiç günah işlememiş bir insanın gurur ve kibir içindeki tavrını değil, bazen günah işleyip de suçluluk duygusu taşıyan ve hemen tövbe eden, acziyetini kabul eden insanı Allah daha çok sever. Peygamber lisanıyla ifade edilir ki, Allah insanlar hiç günah işlemeseydi onları helak edip yerine değişik varlıklar yaratıp bazen hata ve günah işletip sonra kendisine yönelip tövbe etmesini, acziyetini kabul edip Allah'ı büyüklemesini ister, böyle yapardı buyrulur. Onun için önemli olan Allah'ın huzurunda bir acziyetimizi idrak etmek, onun getirdiği tatlı bir hüzne, günahlarımızın endişesiyle kederlenmeye, tövbe eşiğini tutmaya ve gözyaşı incilerimizi oralara dökmeye gitmek, dünyada da çok güzel bir lezzet, ahirette de ödülü çok tatlı olan hususlardır. Evet, tevbede bir hüzün vardır. Takvada bir hüzün vardır. İnfak etmekte, sadakada, zekatta, malımızdan, paramızdan ayrıldığımız için bir hüzün vardır. Huşu dolu, gönlün Allah'a verildiği şekilde yapılan ibadetlerde biraz zorluk, biraz hüzün vardır. Allah için dökülen gözyaşında, Müslümanların derdiyle dertlenmede biraz hüzün vardır. Ama ne tatlıdır bu hüzün, onu ancak tadanlar bilir. Vermenin tadını ancak verme güzelliğine, o tatlı hüzne sahip olanlar bildiği gibi, tövbe eden, Allah için gözyaşı döken, Allah için ağlayan, Allah için kederlenip dertlenen insanların, İslam davasının derdiyle çile çeken insanların sahip olduğu tadı, lezzeti bugün hiçbir eğlencede, hiçbir dünyevi zevkte bulamazsınız. Mezar ziyareti, hasta ziyareti bu tatlı hüznü yaşatır bir Müslümana. Ölümü hatırlamak, yer yer cehennemi, azabı düşünmek bizi diriltir ve bizde çok güzel, tatlı heyecanlar, güzel lezzetler de uyandırır. Tabii bütün bu anlatılanlar sevgili dinleyiciler, hüznün İslami noktada sınırı, dozu ayarlanmış ve insanı olumlu şeylere motive eden noktada değerlendirilmesiyle olur. Bütün bu anlatılan hüzün aşırı ve dinden kopuk bir hüzün değildir. Sıkıntı, keder, istenmeyen bir durumun yol açtığı kederden bahsetmiyorum. Hedefi ve dozu ayarlanmış tatlı hüzünden bahsediyorum. Ötekisi psikolojik bir anormalliktir. Yer yer bunalım takılmak, stres ve huzursuzluğun getirdiği bir sürü hastalıklara sebep olacak şekilde karamsar ve bedbin hayatı. İşte karamsar bazı müzik yapan insanlar vardır. Ferdi Tayfur, efendim ne gibi, işte ona benzeyen, ben pek şarkıcıların isimlerini hatırlayamıyorum. İşte karamsar, bedbin müzikler veren insanlar gibi, onları dinleyenler vücutlarına bile jiletlerle doğrayabiliyorlar. İşte Müslüm vesaire gibi insanlar. Acı çekmekten bir nevi zevk alıyorlar veya karamsar, bedbin olmaktan ayrı bir hoş, lezzet duyuyorlar. Ama bunların durumu bizim anlattığımız güzel hüzünle alakalı değildir. Bu bir psikolojik anormalliktir, hastalıktır. Karamsar ve bedbinlikten zevk alacak bir yapı bozukluğudur. Yani hüzün aslında ikiye ayrılır. Dünyevi kayıplardan duyduğu ve kurtulmak zorunda olduğu olumsuz duygu olan bir üzüntü. İkincisi de bizim esas vurguladığımız, önemsediğimiz, eksikliğini duyup sahip olmayı istediğimiz ikinci durumsa ahiret kaygısı, hayırlı bir işi, şeyi başaramamaktan duyulan üzüntü, olumlu bir duygu olan müminlerin ve daha öncelikli olarak da İslam davasının derdiyle dertlenmek, onlarla ilgilenmek, Allah yolunda sıkıntılara, çilelere göğüs germeyi seve seve kabullenmek anlamında tatlı bir hüzün. İşte esas bunu vurguluyoruz. Bunun güzelliğini, önemini ifade ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de hüzün, iki ayette hüzün kelimesi, üç ayette de aynı anlamda hazen kelimesi geçer. 37 ayette de bu kökten fiiller kullanılır. Toplam hüzün kavramı 42 yerde geçer. Bu ayetlerin çoğunda müminlerin ahirette korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat yaşayacakları haber verilir. Bakara suresi 38-62, En'am suresi 48 ve benzeri ayetlerde. Peygamberimize ve müminlere hitaben, inkarcıların kendilerine karşı haksız söz ve davranışlarından veya maruz kaldıkları çeşitli sıkıntılardan dolayı üzülmemeleri, metin olmaları tavsiye edilir. Yine Kur'an'da müminlerin çektiği tatlı bir hüzünden bahsedilir. Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, infak edip harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döken kimselere de sorumluluk yoktur buyrulur. Tevbe suresi 92. ayetinde. Yani Tebük savaşı zamanında savaşa katılmak ve Allah yolunda savaş için hazırlıklarda infak etmek üzere bir şeyleri bulamayan fakirlerin tatlı bir üzüntüsünden, hüzünlerinden bahseder Kur'an-ı Kerim. İşte bunların olumlu özelliklerini, bu hüznün güzelliklere vesile olacağını ifade eder. Kur'an-ı Kerim peygamberimize gelerek bu tür cihada katılamayan insanların üzüntülerinin güzel olduğunu vurgularken, yine hicret esnasında sığındıkları bir mağarada müşriklerin peygamberle Hazreti Ebubekir'i öldürmek için iş sürdükleri sırada Hazreti Ebubekir'e huzursuzluk veren üzüntüyü dile getirir. Hani ikisi mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraber" diyordu diye peygamberimizin Allah'ın yardım vaadini hatırlatarak gereksiz yere üzülmesini Ebu Bekir'in istemediğini vurgular Tevbe suresi 40. ayette. Kur'an birçok ayette üzüntü duygusunu korkuyla birlikte dile getirir. Bu reaksiyonların üzüntü kaynağı olduğunu aslında ifade etmiş olur. Tabi dünyevi endişeler, maddi dünyevi kayıplar sebebiyle üzüntü ve dünyevi korku insana musallat olunca hayat neşesini kaybettirir. Nitekim aynı şekilde bu ayetler Allah'a iman, takva ve salih amelleri işlemenin dünyevi korku ve dünyevi üzüntüden insanı koruduğu ve bunlara karşı bir tedavi olduğunu ortaya koyar. Bir iki ayet maali hatırlarsak, size benden bir hidayet geldiği zaman kim benim hidayetime uyarsa artık onlara dünyevi bir korku yoktur ve onlar dünyevi kayıplardan dolayı üzülmeyeceklerdir buyrulur. Bakara suresi 38. ayette. Ey Adem oğulları, size kendi içinizden rasuller gelip size ayetlerimi anlattıkları zaman günahlardan korunup kendini ıslah edenlere korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir buyrulur. A'raf suresi 35. ayette. O yüzden esas korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat ahirette müminlere verileceği gibi dünyada da gereksiz korkulardan, dünyevi endişelerden dolayı hüzün ve üzüntü, namaz kılan, Allah'a itaat eden, iman ve takva sahibi olan samimi Müslümanlardan uzaklaşılacak. Yani iman, takva ve salih ameller dünyevi korkuları, dünyevi üzüntüleri yok eden bir ilaç konumuna gelecektir. Ruhu tedavi edecektir. Ruhu huzurlu ve mutlu kılacaktır. Gereksiz korkulardan ve dünyevi endişe ve üzüntülerden insanı çekip çevirecektir. Kur'an'ın verdiği müjde doğrultusunda. Evet sevgili dinleyiciler, Kur'an musibet ve üzüntü zamanında esef ve ağlamanın Yusuf Aleyhisselam'ın kaybı noktasında Yakup Aleyhisselam'ın duyduğu üzüntü ve ağlama vesilesiyle caiz olduğunu ifade etmektedir. Bu gibi zamanlarda, yani üzüntü zamanlarında ağlamak psikolojik bir ihtiyaç olup bünyenin sıkıntı suretiyle yüklendiği olumsuz enerjiyi deşarj etmesini sağlayacağından bir fıtrat kanunu olduğunu söyleyebiliriz. Din ise fıtri olan şeyleri engellemez. Ancak bir sınır tayin eder. Bundan dolayı İslam bir yakınımızı kaybetmemizden, onun vefatından veya önemli bir şeyden mahrum olduğumuzdan dolayı ağlamayı bir merhamet eseri olarak görür. Ama dövünmek, yaka paça yırtmak gibi aşırılıkları ve isyan kokan davranışları Kur'an yasaklar. Üzüntü fıtratımızda vardır. Daha bebekken, çocukken insan ağlamasını, hüzünlenmesini fıtrat eseri olarak dünyaya getirir. İnsanlar hüzünlenir. Hayvanlar da böylesine hüzünlenmenin olmadığını görüyoruz. Önemsemenin göstergesidir. Bir insanı, bir davayı önemsemenin, bir nimeti önemsemenin göstergesidir. Onları kaybettiğimiz, onlardan uzaklaştığımız zaman üzülmek, hüzünlenmek. O yüzden olgunluk, vicdan, selim kalp ve imanın gereği olarak yer yer bir insanın hüzünlenmesi, üzüntü duyması gerekir. Batı insanı bile bazı istenmeyen durumlar karşısında üzüntüsünü dile getirir. I am sorry der bir batılı kibar insan bazı durumlar karşısında. İnsanımız da maalesef üzgünüm, esefle der, teessüfünü bildirir. Kur'an okurken hüzünlenenler aslında en güzel okuyanlar, Kur'an'ın hakkını vermeye, kıraatin hakkını vermeye çalışanlardır. Kur'an okuma yarışmalarında insanımızın bu hüzün duygusunu da körelttiler, yok ettiler. Şarkı makamıyla, ses gösterisi içerisinde Kur'an okuyanlar dünyada birinci sayılıyor. İnsanlarımız daha çok onlara rağbet ediyor. Bana sorarsanız aslında Kabe imamları, işte duygulanarak, ağlayarak, hüzünlenerek Kur'an okuyan hafızların okudukları çok daha güzeldir. Kur'an'ı böyle okumak insana çok daha tatlı bir lezzet, hüzünlü bir güzellik verir. Kur'an'ın hüzünlü okunmasını uzun uzun vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla şimdilik o konuyu erteleyerek hüzünle ilgili vaktin el verdiği oranda birkaç şey daha ilave etmek istiyorum. Evet, hüznün olumsuz etkisini dünyevi konulardaki maddi sebeplerden dolayı olumsuz etkisini gidermek için olumsuz enerjiyi boşaltmak gerekir. Onun için de dünyevi konularda özellikle, hatta uhrevi konularda hüzünlendiğimizde ağlamak çok güzel bir şeydir. İnşallah önümüzdeki hafta Allah yolunda, Allah için gözyaşı dökmenin, hüzünlenmenin güzelliğini kavram olarak işlemeye çalışacağım. Dolayısıyla ruhun boşalması, deşarj olması ağlama yoluyla gerçekleşecektir. Aynı zamanda insanın mutluluğuna engel olacak derecede dozu ağır olan ya da dünyevi konulardaki musibetlere, belalara, sıkıntılara, zorluklara karşı aşırı üzüntüye sebep olacak durumları tedavi etmek için, onların olumsuz etkisini gidermek için sabır gibi, dua gibi, istiğfar gibi, ibadet ve itaat gibi, kadere inanç gibi Müslümanların hem tesellileri hem de ilaçları söz konusudur. Bir zorluk karşısında Allah'a yönelip ona gönlümüzü açmak, derdimizi onunla paylaşmak, ona aktarmak, insanın en güzel bir yoldaşı olarak Allah'ı seçmek, onu derdimizin sadece ortağı değil, tek gerçek anlamda çözüm kaynağı olarak görmek, yani ona iltica etmek, ona sığınmak, ona yalvarmak, ondan dilemek, ondan dilenmek, dua dediğimiz güzelliklerin sadece hüzün tarafı ile alakalı çok güzel sığınak ve ilaç olacaktır. Allah'la dertleşmektir aynı zamanda. Derdimizi ona anlatmaktır. Derdimize çözüm sağlayamayacak insanların yanında sıkıntılarımızı onlara anlatsak bize ne kadar çözüm sağlayabilirler? İşte namaz da Allah'la diyalogtur. O yüzden gereksiz veya dozu fazlaca abartılmış üzüntülerimizi, dertlerimizi unutmak için huşu ile namaz kılarsak, ibadet edersek bizim dünyadaki tasalarımızı, gereksiz hüzünlerimizi giderecek ve gönlümüzü ibadetin hüzünlü bir tadı ama güzel lezzetleri kaplayacaktır. İstiğfar etmek de öyledir. Tevbe etmek de insana buruk bir tat, güzel bir lezzet verir ve gereksiz yere vicdan azabının aşırı şekilde insanı kederlendirmesine bir çözüm sağlatacaktır. Cihadın da tebliğin de dünyevi sıkıntılara, gereksiz ve yanlış üzüntülere ilaç olduğunu ifade edebilirim. Aşırısı zararlıdır hüznün, üzüntünün. Bir gecede saçları ağaran, kendisine inme inen, tik gibi bazı problemlere sahip olan insanları duyarız. Bir üzüntüden dolayı bir gecede aniden saçı sakalı ağrıveren insanları duymuşsunuz veya görmüşsünüzdür. Kur'an-ı Kerim yine Yakup Aleyhisselam'ın üzüntüden dolayı, ağlamaktan dolayı gözlerinin kör olduğunu ifade eder. Dünyevi sebeplerden dolayı çoğuna değil ama azına müsaade edilmiştir. Az önce dediğim gibi sabır, kader inancı, çokça sıkıntı, çokça üzüntü duymaya giden yolu tıkar ve dünyevi sıkıntılara bir ilaç olur. Keşke diyenler helak oldu der bir hadis-i şerifte. Dolayısıyla bu kadere isyan kabul edilecek ve gereksiz yere elimizden çıkan şeyler konusunda aşırı üzüntü duyup keşke taşına kafamızı vuracak durumlar insanın dünyadaki mutsuzluğuna, ahirette de Allah'ın takdirine rıza göstermemenin azabına götürebilir. Kur'an-ı Kerim yine böylesine gereksiz üzüntülerin hoş olmadığını nice ayetiyle vurgular. Evet, bu konularda, dünyevi konularda üzülmemek ya da çok az, sınırlı bir şekilde üzülüp teselli kaynaklarına, dinin getirdiği teselli kaynaklarına müracaat etmek dinin tavsiyesidir. Ve Allah'ın bağışı müminlere ödülü olarak ibadetin sonuçlarından biri dünyevi üzüntülerin yok edilmesi, dünyada da huzurun, mutluluğun Allah'ı hakkıyla zikreden, ona ibadet ve itaat edenlere verileceğinin bildirilmesidir. Ancak Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur buyruluyordu Ra'd suresi 28. ayette. Evet, kalpler Allah'ın elindedir. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin ve taatin üzerine çevir diyen Allah Resulü'nün duası gibi, kalplerimizi dünyada mutluluk ve huzura, ahirette de hiç bitmeyecek en güzel mutluluk ve huzura doğru yöneltmesini Allah'tan istemek ve dünyada da güzelliğin, ahirette de güzelliğin ancak Allah'ın elinde olduğunu kabul eden bir yaklaşımla ona yönelmek gerekiyor. Ahirette, cennette müminler diyecekler ki وَقَالُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ Bizden hüznü, tüm üzüntülerimizi gideren Allah'a hamdü senalar olsun. Fatır suresi 34. ayette. Dolayısıyla dünya mutlaka şu veya bu oranda hüzün doludur. Esas hüznün hiç olmadığı yer cennettir, ahirettir. Dünyada tümüyle mutluluk, tümüyle rahat kimse için söz konusu değildir. Öyle olsaydı dünya cennet olurdu ve kimse cenneti istemez, ona hasret duymaz, özlemle ona ulaşmak istemezdi. O yüzden ahirette, cennette bir hüzün yoktur, üzüntü verecek bir herhangi bir şey yoktur Müslümanlar için. Dünyada müminlere de hüzünden pay ayrılmıştır. Peygamberimiz hüzün veren sıkıntılardan, üzüntüden Allah'a sığınır. Dolayısıyla dünyevi sıkıntı ve üzüntülerden Allah'a sığınır. İman, takva, salih amel bu tür gereksiz üzüntülere set çeker diye değerlendirebiliriz. Evet, Peygamberimizin bunca sıkıntılar konusunda yüzünün tebessüm ettiğini ama Allah'la baş başa kaldığı, insanlardan uzak olduğu zaman tatlı bir hüzün içerisinde yaşadığını siyer kaynakları hep ifade eder. Sevgili dinleyiciler, bazıları insanlara nasılsın diye sorulduğu zaman buna cevap olarak tersler gibi cevap veriyor. İşte bu toplum içerisinde, bu düzende, şu olumsuzluklarda, dünyada şu kadar zulmün, küfrün, ülkemizde şu kadar problemlerin ve İslam dışı uygulamaların olduğu bir durumda nasıl iyi olabilirim? filan diye böyle şükretmeyen, hamd etmeyen, olayın sadece bir tarafını değerlendirip kendisinin düzeltemeyeceği durumlardan dolayı bedbin ve karamsar bir cevap verir. Ya da devamlı asık suratlı, üzüntülü görünür, şikayet eder, hiçbir şeyden memnun olmayan bir tavır sergiler. Herkesi, her şeyi eleştirir, mutsuzluğu yüzünden akar. Halbuki insanların yanında mütebessim, sadece Allah'la baş başa olduğu zaman mahzun olmak, az önce de ifade ettiğim gibi Resulünün sünneti ve sireti idi. Evet, mahzun olmak kahkahayla gülmemeyi, ölümü hatırlatmayı sağlar. Ama marazi bir bunalım, bedbin bir karamsarlık istenilen bir yapı değildir. Benim bildiğimi bilseniz az güler, çok ağlardınız buyuran bir peygamberin durumunu hatırlayalım. Anadolu'da adettir. Akrabalardan biri öldüyse düğün törenleri kesilir ya da düğün hazırlıkları bir tarafa bırakılır, düğün tarihi ertelenir. Yani çevrenin, akrabanın, hatta köylünün acısı, üzüntüsü ortaklaşa paylaşılır ve onlar üzülürken kendisinin düğün yapması, eğlenmesi yakışık almaz diye kabul edilir. Yani bana ne, o üzülsün ben de sevineyim demez insanlar. Hüzünler paylaşılarak azalır. Hasta ziyareti, kabir ziyareti işte böyle güzel hüznü artırır. Derdimi seviyorum dedirttirir insanlara. Dolayısıyla güzel dertlerimiz, İslami dertlerimiz, Müslümanların derdiyle dertlenmemiz bize aynı zamanda huzur verecektir, mutluluğumuzu artıracaktır. Fuzuli'nin dediği gibi doktorun deva bulmasından el çekmesini isteyen ben derdimle mutluyum dedirtecek bir özelliği insana sağlar. Melal, üzüntü, tatlı, güzel, dozu ayarlanmış, hele manevi özelliklerden dolayı, uhrevi sebeplerden dolayı hüzün olgunluktur aynı zamanda. Acıları, komşunun, diğer insanların derdini, dünyanın hatta öbür ucundaki Müslümanın ayağına batan dikenin acısını hissetmek imanın gereğidir. Bana ne, neme lazım, her koyun kendi bacağından asılır gibi Yahudileşen, bireyselleşen insanın sözleridir. Bunlar atasözü değil, atasözleridir. Emri bil maruf, tebliğ, dua bir insanı kurtarmak için gayret, bir insanı kurtarmanın bütün insanları diriltmek gibi olduğunun bilinci ve bunun için gayret, bunun için didinmek, bir insanın hidayetine vesile olmak için zahmetlere, sıkıntılara katlanmak, onların derdiyle dertlenmek Müslüman için gerekli hususlardır. Batı hayatı bireyci, herkes kendisi için ve kendi dünyasında yaşayan bir yanlış çizgi üzerinde seyrediyor. İnsanımız da daha çok batıllaştığı için bireysel dünyasına kapanıyor ve gittikçe derdini bile başkasıyla paylaşamıyor, başkasının derdiniyle paylaşamadığı gibi teselli kaynaklarına müracaat edemiyor. Takva, sabır, imtihan bilinci, dua, ibadet gibi ruhu tatmin eden, Allah'ı zikretmek gibi kalbi mutmain eden özelliklerden uzaklaştıkça olumsuzluklara, dertlere, sıkıntılara, dünyevi kayıplardan dolayı aşırı üzüntülere, dolayısıyla psikolojik hastalıklara uğrayıp mahvolup gidiyor. Onun için sevgili dinleyiciler, ne varlığa çok sevinmek, ne yokluğa çok üzülmek, Allah'ın imtihanı olarak varlığı da yokluğu da Allah'la bağlantılı görmek gerekiyor. Varlık da yokluk da Allah'ın bir imtihanıdır. Sonunda kazanma veya kaybetmek olan birer sınavdır, sorumluluğu olan emanettir. Kur'an buyurur ki, mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Dilediğine de sayısız rızık verirsin de buyurur. Ali İmran suresi 26. 27. ayetlerde. Varlık ve imkanlar da, yokluk ve zorluklar da sevgili dinleyiciler birer imtihandır. Kişi hidayet üzere ise kendisinin Allah için yaşadığını bilecek ve dönüşün ancak ona olduğunu unutmadan tüm zorluk ve eksiltmelere sabredecektir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile dener, imtihan ederiz. Ey peygamber, sabredenleri müjdele. O sabredenler ki kendilerine bir musibet, bir bela geldiği zaman biz Allah içiniz ve biz ona döneceğiz derler. Bakara suresi 155-156. O yüzden sevgili dinleyiciler, üzüntü de mutluluk da neşe de bulaşıcı şeylerdir. Hayırlı üzüntülerimizi, hayırlı sevinçlerimizi insanlara bulaştırmak ama üzüntülerimizi, hele dünyevi üzüntülerimizi, dertlerimizi insanlara değil, gönlümüze has kılarak Allah'a aktarmak, sabretmek, ona dua etmek, onunla paylaşmak, onun kaderine rıza göstermek bizi dünyada gereksiz sıkıntı ve üzüntülerden kurtaracak ve bu iman ve takva bilinci ahirette tümüyle üzüntüsüz ve korkusuz bir hayata bizi götürecektir. Üzüntü ve hüznün olumlu taraflarını daha çok Allah için yaşı akıtma kavramı sadedinde inşallah önümüzdeki hafta işlemek üzere hepiniz hayırlarla kalın, güzelliklerle kalın. Esas mutluluğu Allah'a kullukta arayan bir yaklaşım içerisinde tatlı bir hüznün içinde bulundurduğu güzellikler, Allah'ın helal nimetleriyle sınırlı bir şekilde sevinip Müslümanların ve esas da İslam'ın derdiyle dertlenmeyi ihmal etmeden ikisinin dozunu ayarlı şekilde kullanıp ahirette tümüyle korkusuz ve üzüntüsüz bir yaşayışı hak eden bir çizgi üzerinde bulunmanız dua ve temennisiyle Allah'a emanet olun sevgili dinleyicilerim.